Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz, yeni çıkan kitaplardan söz ettiğimiz, dergilerin yeni sayılarından konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Yusuf Temizcan.
Ben Deniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz efendim. Programımıza yine dergilerin Mayıs sayılarından söz ederek dilersen ben başlayayım Furkan. Bu programımız için sizlere hazırladığımız birkaç dergi var. Bunlardan birincisi Popular Science dergisi. Popular Science uzun zamandır çıkan bir bilim dergisi. Bunun Türkiye versiyonu aslında yeni, daha henüz. Fakat dünyanın çeşitli ülkelerinde uzun yıllardır çıkıyor. Türkiye'deki sayısı Mayıs 2018 itibariyle 73'e ulaşmış. 73. sayısı çıkmış. Popular Science isminden de anlaşılacağı üzere bir popüler bilim dergisi. Çeşitli popüler bilim konularına değiniliyor. Mesela bu sayıda yapay zeka meselesi ele alınıyor. İşte bir başka sayıda diyelim ki bilgisayar veya mühendislikle ilgili gelişmelere, çevre meselesiyle ilgili gelişmelere yer veriliyor. İcatlardan söz ediliyor. Fiyatı çok makul Popular Science'ın. 5.90'a satılıyor. Hani Türkiye'deki bu tipte dergiler genelde 10 lira 15 lira bandında satılır. Bu derginin bu fiyat açısından bir avantajı olduğunu söyleyebilirim. Doğan Dergi grubu bünyesinde çıkıyor Popular Science. Mayıs 2018 sayısında "Neden Yapay Zekadan Korkmamalıyız" başlığı öne çıkartılmış. Su Dünyaları isimli daha büyük bir başlık dikkat çekiyor. Güneş Sistemi ve Ötesindeki Okyanus Gezegenleri alt başlığı sunulmuş. Yine derginin öne çıkan diğer başlıkları "Yeni Organımız Interstisium", "Yaşlanmadan Yaşalmanın Yeni Yolları", "Pebi Colombo ile Merkür Turu", "Dolanık Olmak ya da Olmamak" yine ayrı başlıklar derginin içerisinde diyelim. Popular Science bu sayısında Su Dünyaları başlığında suyun sadece dünyamızda değil, başka gezegenlerde ve uydularda da bolca mevcut olduğunu, yaşamamızın öncelikli şartlarından birini arayışımızın da hiç bitmeyeceğini, yani hem dünyada hem de dünyanın dışındaki gezegenlerde su arayışımızın hiç bitmeyeceğini ifade etmiş oluyor. Fakat bildiğimiz kadarıyla dünyadaki su kaynaklarına benzer bir kaynak başka bir yerde bulunamadı zaten, değil mi Furkan?
Zaten su olduğu zaman Yusuf, atmosferin olduğu ve bir tür yaşamın olduğu anlamına geleceği için şu an için böyle bir bulgu söz konusu değil ama zannediyorum Mars'ta bir takım kanallar keşfetmeye çalışıyorlar.
Ama bildiğimiz anlamda bir su mu bu?
Yani onu da tam bilemiyorum doğrusu ama işte yerin altında bir takım su giderlerinin olduğu ile ilgili bir takım veriler paylaştılar ama bunlar da çok net bilgiler değil diyoruz.
Bu yapay zeka ile ilgili çok fazla spekülasyon var Furkan, senin de malumun. Bu konuyu da biraz konuşabiliriz yani arzu edersen. Şimdi bilgisayarın ilk çıktığı zamanları hatırlıyorum ben mesela. Bizim hani eve girişimizde diyelim ki 95 ile 2000 arasında. O sıralarda mesela bilgisayarla ilgili çok fazla işte senaryo dönerdi, işte çok fazla böyle bir korku atmosferi vardı. Hani yani gece kapattığın zaman bilgisayar bir canavara dönüşecekmiş ve sana zarar verecekmiş gibi olurdu. Biz de şimdi çocuk yaşlarımızda hakikaten çok inanırdık ama bu bir efsane değil. Yani hakikaten böyle inanan insanlar vardı. Yani bilgisayarın o işte senin yani fişle çalışan, işte elektriğe bağımlı olan o aletlerin sana zarar verebileceğine inanırdık yani. Ekranından işte bir şeyler çıkıyor, seni görüyorlar, izliyorlar, duyuyorlar. İşte o klavye şeye dönüşecek, bir robota dönüşecek, bilgisayar parçalara ayrılacak falan. Yani bunlara inanılıyordu hakikaten. Fakat şimdi tabii böyle bir şeyin olmadığı 10 yıllar sonra daha da netleşti. Şimdi yapay zeka ile ilgili de böyle bir şey var. İşte robotlar artık bizim işlerimizi elimizden alacaklar. Robotlar dünyaya hakim olacaklar. Yani bu senaryoların aslında hiçbir geçerliliğinin olmadığını da şuradan biliyoruz. Yani yapay zeka dediğimiz şey nihayetinde duygudan veya işte o akli pek çok melekeden yoksun birer cihazlar ve insan üretimi nihayetinde. Yani yapay zeka öğrenebilen makineler aslında. Yani sen ona bazı şeyleri veriyorsun, o başka bilgilerle onu birleştiriyor ve öğrenebiliyor. Hani zamanla da daha ileriye geçebiliyor. Fakat bu yani korku senaryolarının çok bir şeyi yok, hakikati yok ve hani bu kadar çekinmeye de gerek yok. Bu Popular Science'ın bu sayısında da bu meseleye değiniliyor. Yani yapay zekadan korkmamalı, korkmak çok da mantıklı değil deniliyor.
Evet Yusuf, yapay zeka mevzunu seninle birlikte çok defa da ele almıştık. Doğrusunu istersen geçen hafta biliyorsun Elon Musk'la alakalı bir kitaptan bahsetmiştik. Elon Musk yapay zekanın insanlık için bir felaket olacağını ifade ediyor. Önümüzdeki yıllarda, en azından şimdiden olmasa bile önümüzdeki yıllarda bir problem olacağından bahsediyor. Doğrusunu istersen Yusuf, bundan 20 sene öncesiyle şimdiyi kıyasladığımızda dünya çok hızlı gelişme kaydetti teknolojik alanda. Bundan bir 20 yıl sonra neyle karşılaşacağımızla ilgili bir şey bilemiyoruz. Yeni çıkan işte o robot Sofia, yapay zeka. Yeni şeyler öğreniyor.
Türkiye'ye de geldi.
Evet, Türkiye'ye de geldi ve Suudi Arabistan vatandaşlığı aldı.
Suudi Arabistan yani, vatandaşlığı.
Birleşmiş Milletler'de barış elçiliği noktasında yol alıyor. Evet, insan kıskanmıyor değil doğrusunu istersen.
Tabii, tabii insanın robot olası geliyor.
Yani şöyle bir olay var. Böyle komplo teorilerine çok ihtimal vermeyelim diyoruz ama bir yerden de Yusuf.
Verelim mi diyorsun sen?
O komplo teorilerini de çok kapatmamak gerekiyor. Hmm. Şimdi ben önceden Matrix Enigma diye bir film var. Yani Matrix filmlerinin öncesine yoğunlaşan böyle çizgi, animasyon filmi. Orada bir şey dikkatimi çekmişti Yusuf. Bu robot Sofia'nın Suudi Arabistan vatandaşı olup olmamasıyla alakalı olarak değil. Sadece aklıma geldiği için söylüyorum. O animasyon filminde robotların ilk ele geçirmiş olduğu ülke Suudi Arabistan. Çok ilginç değil mi? Hmm. Suudi Arabistan'ı ele geçiriyor. Yani ilk insanlığa karşı ele geçirdikleri, insanların elinden aldıkları devlet Suudi Arabistan.
Hani belki yani tırnak içinde de ilk kurtarılması gereken bölge olarak orayı görüyorlar.
Yani bilemiyorum artık nasıl bir kurgu söz konusu. Ama şu var. Robotlarla ilgili şu an onlar insanların yüklemiş olduğu algoritmalarla, sistemlerle, yazılımlarla hareket ediyorlar ama bundan sonra kendilerine özgür bir alanda açacakları bilgisi veriliyor ki açıyorlardı. Robotlar kendi aralarında konuşuyor biliyorsun. Onun da metinlerini yayınladılar. Dolayısıyla yarın bir gün şiddet duygularını öğrendiklerinde, öfke duygularını, ki nefret duygularını.
Ama işte o öğrenebilmek hani yani çok bir analitik bir şey değil mi? Yani çok bilgiyle kısıtlı bir şey değil mi? Yani duygu dediğimiz şey öğrenilebilen, kavranılabilen bir şey değil ve duyguyu olmayacak bu makinelerde.
Ama işte onlar şunu ifade ediyorlar. Yani biz insanlar gibi öğrenirler ya da hissederler şeklinde biz bunu anlamamamız gerekiyor. Neticede orada bir makine söz konusu. Onun bir şuuru, bilinci yok. Ancak içerdiği teknik yapılar bunların hissediyormuş gibi yapmalarını olanak tanıyan yapılar. Yani ben sadece şunu ifade edeyim. Yani yapay zeka insan hayatına ciddi kolaylıklar getirecek. Bugün teknoloji insana nasıl kolaylıklar getiriyorsa önümüzdeki yıllarda da yapay zekanın böyle kolaylıklar getireceğini söylemek mümkün. Ama diğer taraftan kontrol altına alınmadığı takdirde de yapay zekanın insana bir takım problemler çıkarabileceğini de düşünüyorum doğrusunu istersen Yusuf.
Evet Furkan, tabii biliyorsun Ramazan ayına da çok az bir süre kaldı. Önümüzdeki hafta Ramazan ayına girmiş olacağız. Bu tabii Ramazan'ın bereketinin hani bütün dinleyicilerimizin üzerine olmasını, bizim üzerimize olmasını dileriz, temenni ederiz Rabbimizden. Ramazan hani aslında nitelikli okumalar yapmak için de güzel bir fırsat. Bunu biz geçen yıl hani Ramazan programı öncesinde de hatırlarsan bazı böyle kitap tavsiyeleri vererek de konuşmuştuk. Yani bu Ramazan da yine bizim naçizane önerimiz okudukça programını yapan kişiler olarak biraz daha Kur'an'la hemhal olmak, siyer kitaplarıyla hemhal olmak, hadis kitaplarıyla hemhal olmak. Fakat bunun yanında hakikaten bizim ruhumuzu dinginleştirecek, işte ötekini anlamaya biraz daha yakınlaştıracak hikayeleri de, belki romanları da fırsat buldukça okumak yine bizim naçizane önerilerimiz arasındadır. Bu vesileyle Altınoluk Dergisi'nin Mayıs sayısından da ben bahsetmek isterim. Ramazan müminlerin can suyudur deniliyor Furkan. Altınoluk'un Mayıs sayısında ve maşallah 387. sayıya ulaşmış. Hakikaten Türkiye dergiciliğinde büyük bir başarıdır. Altınoluk'un bu sayısında Ramazan ayında akrabalık ve komşuluk başlıklı yazı Kerim Buladı'nın, Gülename isimli şiiri Durmuş Koç'un, Her Anını Kur'an'la Kur Neslihan Nur Türk'ün, Azı Çoğu Yok Niyet Var Medet Bala'nın, Yiyin İçin ve Hakkını Verin Oğuz Bakar'ın, Oruç diyebildiğim Senai Demirci'nin yazıları bu sayının dikkat çeken metinleri arasında. Ve tabi Ayın Sohbeti bölümünde Sadık Dağnağ'dan Musahabe ve Ramazan Oruç başlıklı metin Mahmut Sami Ramazanoğlu'ndan, Neden İslam başlıklı yazı Ali Rıza Temel'den, diğer dikkat çeken bazı başlıklar. İnşallah hepimiz bu Ramazan'ı hakkıyla idrak ederiz. Çünkü kendi içimize dönük yolculuğumuzda da pek çok imkanı barındıran bir ay bu. Oruçlarla olsun, teravihlerle olsun, akrabalarla gerçekleştirdiğimiz birliktelikler olsun, sevdiklerimizle daha fazla yakınlaşabilme fırsatı olsun. Ve hani kendi iç muhasebemizi de yapma anlamında hakikaten güzel bir fırsat sunuyor. Umarız hep beraber çok verimli bir Ramazan geçiririz diyelim.
Evet Yusuf, Ramazan ayı gerçekten İnsanın kendi manevi yolculuğuna çıktığı, kendini daha iyi görebildiği, hissedebildiği bir ay. İnsan vücudunun da dinlenmiş olduğu bir ay. Yani 11 ay boyunca hiç durmadan çalışan, hem sindirim organlarının, hem düşünce organlarının, hem kan pompalayan kalbin devamlı surette çalıştığı bir o devinimde bir ay boyunca bir sükunete eriyorlar, dinleniyorlar. Aslında insanın sadece bedeninde dinlenmiyor, ruhu da dinleniyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor, siyer okunuyor. İnsanlar iftar vakitlerinde bir araya geliyor, sahur sevinçleri yaşanıyor. Çeşitli sohbetler dinleniliyor, sohbetler ediliyor ve böylelikle bir ay boyunca maddi ve manevi olarak insanlar şarj oluyorlar ve dünyanın olumsuz duygularından, olumsuz yapılarından deşarj oluyorlar. Böylelikle Allah'ın insan olarak yaratmış olduğu insanlığa bir adım daha yakınlaşıyorlar. Aslında evet. Her birimiz insanız, ancak dünyanın çeşitli süfli duyguları dolayısıyla bu insanlığımızdan uzaklaşabiliyoruz. Ve bizler bu aylar aracılığıyla insanlığımıza daha da yakınlaşıyoruz. Aslında özümüze dönüyoruz. Doğrusunu istersen şunu ifade edeyim Yusuf. Ramazan sadece bir ayda yaşanabilecek bir şey değil. Ramazan koskocaman bir hayatın bütününe yayılması gereken bir dönem. Yani Ramazan bir istasyon. O istasyondan dolum yaptıktan sonra diğer menzillerde de, diğer yollarda da, diğer güzergahlarda da onun iklimini beraberimize taşımamız icap ediyor. Evet. Aksi halde biz çeşitli ibadetleri sadece çeşitli zamanlara hasrettiğimizde, onun duygularını dışarıya hiç taşırmadığımızda, yani başka zaman dilimlerinde taşırmadığımızda çok böyle istifade edilen ibadetler olmamış oluyor Yusuf. Yani ibadetler muhakkak çok değerli ama kişinin bir de bundan istifade etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu istifade kavramını açmak lazım. Mesela Kadir Gecesi var. Kadir Gecesi'nde insanların ibadetleri var Ramazan ayı içerisinde. Halbuki gecenin çok küçük de olsa bir kısmını Kadir saymak suretiyle her gece insanın bir şarj etse kendini, gün içerisinde farklı güzelliklerin olacağı, gün içerisinde böyle küçük bir zaman dilimini 5 dakika 10 dakika Allah'la özel bir hukuk geliştirmeye ayırdığında aslında gecenin nasıl bereketlendiğine insanlar şahit olabilirler. Bu açıdan bakıldığında bizim irfan mekteplerimiz, bizim tasavvuf geleneğimiz oldukça verimli bir katkı sağlayabilir. Bu Ramazan ayında da büyük oranda bu müktesebattan, bu külliyattan istifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum Yusuf.
Doğru, çok haklısın. Çok da güzel ifade ettin Furkan. Dilersen programımızın bu kalan kısmında biraz daha kitapların dünyasına girmeye çalışalım. Benim önümde Kemal Sayar'ın bir kitabı var. Aslında bu şiir kitabı Furkan. Şiir terapi gibidir, şiir şifa verir diyen Kemal Sayar. Yazdıkça aslında şairin ruhundaki bu ağırlıkların hafiflediğini, okurun da aslında sayfalar boyu bu hafifliğe tanık ve ortak olduğunu söylüyor. Biliyorsun kendisinin farklı zamanlarda yayınlanmış 3 tane ayrı şiir kitabı vardı. Hızır ve Roza, İki Güneş Arasında ve Ricat isimli kitapları. Bunlar en son Kapı Yayınları tarafından bütün şiirleri başlığıyla bir araya getirildi. 3 tane ayrı kitap. Bayağı hacimli bir çalışma da oldu. Yani yaklaşık 250 sayfa. Çok güzel bir iç tasarım dokusu var. Özel bir kağıda basılmış. Ve hani Kemal Sayar'ı bilenler bilir hakikaten. Şairlik yönü diğer yönlerine nazaran biraz daha baskılanmıştır. Çok böyle açığa çıkmamıştır. Fakat bu kitap vesilesiyle görüyoruz ki yani Kemal Sayar hem o önemli psikiyatrist yönüyle, terapist yönüyle, yazarlık yönüyle, onların hepsi bir tarafa, fakat esas olarak şiir yönüyle çok daha kıymetli birisi. Yani hepsiyle beraber çok kıymetli. Burada tabii çok önemli şiirler var. Belki benim bazen yani tekrar tekrar da böyle bakma ihtiyacı hissettiğim, okuma ihtiyacı hissettiğim şiirler bunlar. Bunlardan bir tanesini arzu edersen paylaşabilirim.
Hay hay.
Bazıları tabii şiir kitabının içerisinde düz yazı gibi de kalabiliyor. Fakat o şairaneliğin dokusunu her zaman hissedebiliyorsunuz. Şöyle bir şey var. Mesela biraz yağmur kimseyi incitmez. Her insan kendi masalının peşinde koşuyor. Koca bir ömrü bir hikaye kurmak için yaşıyoruz. Anlatacak bir şeylerimiz olsun. Bizden geriye bir hoş seda kalsın istiyoruz. Sevenlerin kalbine çarparak çoğalacak bir büyük hece. Sadece sevginin telleriyle titreşecek tek bir cümle. Çok şahane değil mi?
Kesinlikle Yusuf. Kemal Sayar'ı biz sonsuza dek Sofi isimli şiiriyle daha çok takip ettik gerçekten. O şiirle çok farklı diyarlara gittiğimizi hatırlıyorum. Özellikle öğrenci evindeyken seninle birlikte Yusuf.
Evet.
Sonraki dönemlerde de zaman zaman bu şiiri beraberce dinledik seninle.
Evet.
Kemal Sayar gerek ilmi yönüyle gerekse böyle sanatçı yönüyle değerli bir zat. Az önce söylemiş olduğum bir söz çok dikkatimi çekti. Devamlı okuma ihtiyacı hissettiğin şiirlerden bahsettin Kemal Sayar'la ilgili. Tabii şiir dediğimiz şey sanatın, ifadenin en yüksek zirvesi. Ve sanat dediğimiz şey kişiyi hakikate yaklaştıran bir unsur.
Doğru.
Dolayısıyla insanın hakikate ihtiyacı var. Yani hakikatten kopmama üzerine kurulu bir yapımız var. Dolayısıyla bizler sanat içeren birçok ürüne böyle kopamadığımızı hissediyoruz. Bir tablo görüyoruz, böyle bakasımız geliyor, hiç gözlerimizi almayasımız geliyor. Öyle değil mi? Bir şiir okuyoruz, bunu muhakkak ezberlemem gerekiyor diyoruz.
Doğru.
Boş kaldığımızda mırıldanıyoruz, üzerine düşünüyoruz. Aslında bunlar bizi hakikatle kurmuş olduğumuz bağlantının neticeleri.
Kesinlikle öyle.
Bu açıdan Kemal Sayar'ın benim de böyle bir takım şeyleri vardır, kitapları, yazıları vardır. Dikkatimi çeker. Mesela yine bu kitaptan Sessiz isimli bir şiir
evet,
var.
Evet, senden dinlemeyi çok isteriz.
Dilersen bir iki
olur.
Kıta okuyalım. Sessiz oturabilir miyiz seninle? Aramızda yaprakların hışırtısından ve ceylanların hayata çıkışından başka bir ses olmadan. Beni sessiz de sevebilir misin? Yağmur almış toprağı ve üşüyen kainatı dinlerken araya dünya sözleri karışmadan. Çok güzel.
Çok
İki kıtasını okuduk. Bu şiiri de Kemal Sayar'ın şiirinde Kapı Yayınları'ndan çıkan Bütün Şiirleri isimli kitabından dinleyicilerimiz okuyabilirler.
Evet. Bir kitap daha var benim söz etmek istediğim Furkan. Beşir Ayvazoğlu'nun Siretler ve Suretler isimli kitabı. Programımızın son dakikalarındayız. Kısaca ondan da söz edeyim. Bu kitap aslında ilk iki baskısını 2000 yılında Ötüken Yayınları'ndan yapmıştı. Beşir Hoca'nın pek çok kitabı o zamanlar Ötüken'den çıkıyordu. Daha sonra Timaş'tan çıkmaya başladı. En son şu an Kapı Yayınları'ndan çıkıyor. Tıpkı Kemal Sayar'ın kitapları olduğu gibi. Bu Siretler ve Suretler benim elimdeki 5. baskısı. Temmuz 2017 tarihli. Bu baskıda tabii gözden geçirilmiş ve genişletilmiş bir versiyon söz konusu. Beşir Ayvazoğlu'nun ben açıkçası yazı üslubuna ve konuşma üslubuna hayranım Furkan. Yani çok latif, çok zarif, gerçek bir İstanbul beyefendisi. Hem bir metin yazarlığı anlamında hem de konuşma üslubu anlamında çok açığa çıkıyor bu durum. Ve kendisi Türkiye'de aslında zayıf olan bir alanı canlandırmaya çalışıyor. Biyografi, portre yazarlığı alanı bu. Yani bunu yapan çok kişi var. Yani zaten anı ve hatırat türü kitaplar da bu alana dahil edilebilir. Fakat Beşir Hoca hakikaten bu alanı hakkını vererek yapıyor, icra ediyor bunu. Ve işte mesela Ahmet Haşim'le ilgili çalışması olsun, Peyami Safa yazıları olsun, şimdi Tevfik Fikret'i çalıştığını biliyorum mesela, onlar olsun. Hakikaten hepsi ayrı ayrı kıymete sahip. Bu Siretler ve Suretler kitabında da bizim için güzel olan taraf, yani her bir ismi belki ayrı ayrı kitaplarla yazıp okuyabilecekken hepsinden tadımlık şeyleri alabilmemiz bu vesileyle. İşte mesela burada birkaç farklı bölüm var Furkan. Bölümleri de biraz hani tırnak içinde sınıflara göre ayrımış diyebiliriz. Mesela Devletlu bölümü var. İlk bölüm bu. Burada Sadullah Paşa var, Enver Paşa var, Hasan Ali Yücel var, Hasan Celal Güzel var ve Recep Tayyip Erdoğan var. Şimdi Ulema bölümü geliyor ikinci sırada. Burada Ali Fuat Başkil var, İsmail Hami Danışment, Nihat Sami Banarlı, Nurettin Topçu, Sabri Ülgener, Osman Turan, Cemil Meriç, Hayrettin Karaman gibi ilerliyor. Mehmet Genç var, Ümit Meriç, İlber Ortaylı vesaire. Hepsini ayrı ayrı zikretmeyeyim. Üçüncü bölümde Hüner Mendan var. Burada Ekrem Hakkı Ayverdi'yi görüyoruz. Uğur Derman'ı, Bekir Sıtkı Sezgin'i, Barış Manço'yu görüyoruz. Devam eden dördüncü bölümde Muharriran bölümü. Burada da Ziyad Ebu Ziya, Taha Akyol ve Fehmi Koru'yu görüyoruz. Yani bunların, bu isimlerin her birinin bir ortak noktasından ilhamlı bölümlendirilmiş.
Çok merak ettim Yusuf. Geri kalanında ne var acaba?
Beşinci bölümde Udeba var. Udeba'da ise Ahmet Hamdi Tanpınar, Nazım Hikmet, Samiha Ayverdi, Kemal Tahir, Tarık Buğra, Ali Ulvi Kurucu, Nazan Bekiroğlu. Şimdi şu müthiş. Yani Ali Ulvi Kurucu ile Ahmet Hamdi Tanpınar'ı aynı bölümde okuyor olmak.
Hayır, daha ilginç Nazım Hikmet'in aynı bölümde olması.
Altıncı ve son bölüm Ahibba bölümü. Burada da Pierre Loti, Gasparalı İsmail Bey, Muhammed İkbal, Bahtiyar Vahapzade ve Muhammed Zekeriya var. Kitabımız toplamda 416 sayfadan oluşuyor. Sonunda çok güzel bir isim dizini var. Yani isim isimde hangi sayfalarda geçtiğini görebiliyoruz. Dediğim gibi çok hoş bir üslupla yazılmış. Yani o insanı, şimdi diyelim ki Taha Akyol metnini okuyorsunuz da, henüz de hayatta olan isimler var, vefat eden isimler var. Bunlara dair en önemli ayrıntıları bu vesileyle yakalayabiliyorsunuz. Aşinalık kesbediyorsunuz. O anlamda çok beğenerek benim okuduğum bir eser. Ara ara da tekrar bakıp böyle tekrar tekrar üzerinde durmaya çalışıyorum. Kitaplığımın da en kıymet verdiğim kitaplarından biridir Furkan bu. Bu anlamda Beşir Hoca'yı çalışmaları için tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Çok daha güzel eserleri kendisinden bekliyoruz diyelim ve okudukça programının bu hafta sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eklemek istediğim bir şey var mı?
Yusuf, gerçekten çok istifadeli bir program oldu benim açımdan. Özellikle Beşir Ayvazoğlu Hoca'nın Siretler ve Suretler isimli kitabını ben de edinmek istiyorum.
Bunu hediye edemem sana, kusura bakma. Kendin alman gerekecek.
Yani dedim acaba eder mi diye şöyle
bir şey
bakış
olamaz.
Attım ama.
Ben hemen buna ismimi attım. İmzalatacağım zaten bir de.
Mührü koydum diyorsun.
Kesinlikle
yani.
Kesinlikle bana ait kalması için elimden gelen her şeyi yapacağım.
Tamam. Daha edeceğim bir şey yok.
Edinmek zorunda kalacaksın. Efendim, hayırlı günler dileriz. Bir sonraki programımızda buluşmak üzere.